Evet, herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ben bu yayını yaparken aslında gece saatlerindeyiz ve bugün bildiğiniz üzere bu yayını, en azından bu videoyu çekerken gündüz saatlerinde ya da akşam saatlerinde diyelim, Lübnan'da gerçekleşen bir saldırıdan bahsediliyordu. Zaten hepiniz TV kanallarında görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Fakat sonrasında konuşulan şeyler tabii ki bir nevi teknoloji dünyasında içeren, teknoloji dünyasında ilgilendiren konular haline geldi. Çünkü yapılan, Hizbullah'a karşı yapılan bu çağrı cihazı saldırısının aslında teknolojiyle de birleştirildiğini gördük. Herkes de aşağı yukarı şöyle bir endişe hakim oldu ki İsrail'in, eğer öyleyse İsrail'in yaptığı, Mossad'ın yaptığı bu saldırının aslında başarılı olduğunu gösteren, algı olarak da başarılı olduğunu gösteren bir başka tarafı diye bir diğer tarafı diyebiliriz. Nedir o? Tabii ki İsrail'in veya servislerin istedikleri anda herhangi bir cep telefonu gibi, bilgisayar gibi cihazları uzaktan patlatabileceklerine yönelik bir algıydı ve çok da güçlü bir algı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama olay gerçekten öyle mi? Teknoloji bir tehdit mi? Bunu hem bugün yaşananları bir nebze anlatmaya çalışalım, hem de teknoloji bu anlamda bir tehdit midir? Buna bir cevap bulmaya çalışalım istiyoruz. Bugün gerçekleşen olayda 2700, şu an 2750 kadar olduğu söylenen Hizbullah üyesinin bu çağrı cihazlarının, taşıdıkları çağrı cihazları nedeniyle yaralandıklarını biliyoruz. Ve bu çağrı cihazlarının bazı iddialara göre aynı anda patlatıldığı ve bazı başka iddialara göre de bir saat içerisinde, farklı zamanlar içerisinde, farklı zaman dilimi içinde, o saatlik zaman dilimi içinde farklı dakikalarda patladığına yönelik bilgiler geliyor. Elbette ki aşağı yukarı çok yakın zamanlarda patlamış olması cihazların daha muhtemel. Çünkü böyle olmasaydı yaralı sayısının azalabileceğini bekleyebilirdik. Çünkü aynı anda olmasaydı 2750 kişinin, 2700 kişinin bundan etkilenmesini, Hizbullah üyesinin etkilenmesini beklemeyebilirdik. Ama aynı anda olduğuna göre ve bir iddiaya göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, bir iddiaya göre 11 kişinin hayatını kaybettiği ve bir başka iddiaya göre de 4000 kişinin aslında yaralandığı, bunlardan 900'ünün de ağır yaralı olduğu söyleniyordu. Buradaki tabii ki ilk akla gelen şey bu çağrı cihazının gerçekten böyle patlayıp patlayamayacağı konusuydu. Ve tabii ki ortaya çıktığına göre, yani bu normalde piyasada satılan, ki Türkiye'de bunu çok uzun yıllar önce kullanıyorduk, yani cep telefonlarından daha önce kullandığımız bir cihazdı. Son derece kullanımı kolay, mesaj yayması son derece, tek taraflı mesaj göndermesi son derece kolay bir cihaz. Dolayısıyla haberleşmeyi Hizbullah'ın da aslında İsrail'in tüm bu işte haberleşme kanallarını ele geçirdiğini düşünülerek, bu yönde bir alım yaparak aslında çağrı cihazlarıyla iletişimi daha basite indirgeyerek korumuş olduğunu düşündüğü bir anlaşma, bir alım sonrasında buraya geldiği tahmin ediliyor. En azından bugün söylenenler böyle. Ama görünen o ki aslında yapılan alımlarda, ki Gold Apollo cihazları olduğu söyleniyor, Gold marka çağrı cihazları olduğu söyleniyor, bu dünyada satılıyor. Fakat Türkiye'de tabii ki cep telefonları nedeniyle veya işte telsizler nedeniyle çok da kullanılan, tercih edilen bir cihaz değil. Dediğim gibi bu ancak normalde de zaten satılan, hani bizim ben alayım da bir çağrı cihazı kullanayım diyeceğiniz bir cihazdan ziyade, bu askeri olarak kullanılmayı tercih edilecek bir cihaz olarak aslında alınmış. Ve bu yüzden de normaldeki işte bizim kullanılabileceğimiz o çağrı cihazlarına göre daha büyük pilleri olduğunu bildiğimiz, bir daha ağır olduğunu bildiğimiz, daha uzun süre pilinin dayanabileceğini bildiğimiz cihazlar. Dolayısıyla bu cihazların kapasitesi bizim normalde tahmin edebileceğimiz, o eskilerden bilen kullananlara göre de daha büyük bir cihaz olduğunu biliyoruz. Aşağı yukarı söylenen o ki 90 gram civarında bir cihaz olduğu söyleniyor, ki diğer türlü aslında çok daha küçük, yani 30-35 gram kadar olan olduklarını biliyoruz. En azından şu anki söylenenler ve piyasada bulabilecekleriniz bu şekilde. Fakat bunlar biraz daha dediğim gibi istihbarat amacıyla ve askeri amaçla kullanıldığı için de farklı bir model seçilmiş. Ve iddia o ki aslında bir taraftan da şimdi lityum piller, ki bu bahsi geçen cihazlar arasında 3A dediğimiz, o bizim ince kalem pil, hani kumandalarda kullandığımız pillerde, pillerin de kullanıldığı versiyonların da patladığı söyleniyor. Dolayısıyla bunun aslında lityum pille değil veya buna başka bir pille çalışandan ziyade aslında bu cihazlara bir müdahale edildiğini gösteriyor. Çünkü patlamalar videolardan gördüğümüz gibi lityum pillerin patlayarak etrafındaki kişileri böyle yaralayabileceği, birden fazla kişiyi yaralayabileceğine dair bir durum yok. Yani lityum pillerin böyle patlayabilmesi mümkün değil. Yanması mümkün. Biliyorsunuz ki söndürülmüyor zaten. Söndürülmesi de çok güç bu anlamda. Fakat patlama dediğimiz olay başka bir olay. Dolayısıyla burada yapılanın çok net olarak tedarik zincirine müdahale edildiği, yani ki bunların zaten 3 ay önce alındığına dair bir bilgi var. 3 ay önce bu alınırken, tabii ki ondan çok daha öncesinde belki de bir müdahale de olmuş olabilir. Bu cihazların zaten ya yolda gelirken modifiye edildiği, ya tedarikçiden alındıktan sonra aracı kurum kimse orada değiştirildiği ve bunlara plastik patlayıcılar eklendiği, ki çok küçük gramlarda yapılan eklemelerle bu patlamaların gerçekleştirilebileceği rahatlıkla söyleniyor. Böyle baktığımızda aslında cep telefonlarımızda kullandığımız bu pillerin böyle bir patlamaya, yarın bir gün birisi bunu işte kullanır ve bizim telefonlarımızı patlatır, en iyisi eski telefonlara dönelim demek gibi bir yanlışın aslında hata olduğunu şöyle söyleyelim. Zaten bu kullanılan cihazlar aslında o eski cihazlar. Yani geriye giderek bu tehditten bertaraf olmamız mümkün değil. Eğer öyle olsaydı bile, ki zaten değil. Çünkü telefonlardaki piller daha önce Samsung'un Note 7'de biliyorsunuz bütün dünyanın konuştuğu, uçaklara alınmayan, o yandığı için alınmayan telefonlar, ki hala bile bu uyarılar zaman zaman görüyoruz. Note 7 kullanıyorsanız işte uçağa bu telefonu sokamazsınız. Yani bagajda da gidemez, yukarıda da gidemez diye bir ibare var. Dolayısıyla bu piller aslında çalışma mantığı nedeniyle de zaten tek taraflı, yani telefona bu enerjiyi aktarmakla yükümlü. Yani telefondan ters tarafa bir enerji göndererek bunu yakmanız da çok da kolay değil. Ancak işte böyle pil geliştirme sırasında yapılan hata nedeniyle gene Note 7'de olduğu gibi belki bunu söyleyebilirdik. Ama orada da zaten bir patlama değil, bir yanma söz konusu, ki zaman zaman bunu korsan pillerde, yan sanayi pillerde, çeşitli telefonculardaki tamirat esnasında da görebiliyoruz. Telefon bir anda bizim artık otomobillerde, elektrikli otomobillerde gördüğümüz, bataryalarda yandığın zaman gördüğümüz etkiyi görüyoruz. Telefon bir anda sönmeyecek şekilde pil yanmaya başlıyor. Fakat bu videolarda gördüğümüz şey bambaşka bir patlama. Ve o patlamada gerçekleştiğinde genelde çağrı cihazları, şu an tabii yok ama o zamanlarda, yani Türkiye'de kullanıldığı zamanlarda da bel hizasında kullanılan cihazlardı. Ve aynı şekilde veya işte tabii şimdi bugün günümüze bakarsanız, belinize taşımıyorsanız bu küçük bir cihaz diye düşündüğünüz zaman cep telefonu gibi cebinize koyuyorsunuz. Ve patlamalarda gördüğümüz şey tabii ki baldır kısmında, yani belki de atar damarı etkileyerek büyük ihtimalle de kayıpların buradan olduğunu veya ağır yaralanmaların buradan kaynaklandığını düşünebiliriz. Diğer türlü belinizi taşıyorsanız da zaten etrafınızdaki kişiler de zarar görebiliyor, ki bildiğim kadarıyla bir de bir çocuk da maalesef hayatını kaybetmiş bu saldırılarda. Çok büyük ihtimalle o da yanında durduğu için hayatını kaybetti diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla böyle baktığımızda tekrar dönmek gerekirse Gold marka bir çağrı cihazının patladığını görüyoruz. 3 farklı modelden bahsediliyor. Bu 3 farklı model aslına bakarsanız işte dediğim gibi bir tanesi lityum pilli olmasına rağmen, bir diğeri AAA dediğimiz 3A pillerine yapılmış. Dolayısıyla bunlar bize bir siber saldırının, yani komplike bir siber saldırının değil de çok daha basit bir şekilde bu mesaj sunucusunun ele geçirildiğini ve bununla beraber bir mesajla bu işin detonate dediğimiz tetiklendiği ve patlatıldığı tahmin edilebilir. Dolayısıyla aslında hatta eskiye de gidersek 1996 yılında telefonlar daha da büyükken yapılan bir, yine İsrail'in bir saldırısı vardı. Orada da telefonlar daha büyük olduğu için, yani işte şimdikinden çok daha büyük telefonlar kullanıyorduk o yıllarda. Yine telefonu modifiye ederek uzaktan tetikleyerek patlattığını ve işte bir yine kendine karşı muhalif olan birisini öldürmeye çalıştığını biliyoruz, hatta öldürdüğünü biliyoruz. Dolayısıyla burada gelişmiş bir, hani şu an herkesin konuştuğu gibi diyelim, işte bak İsrail, Amerika böyle bir şey yapabiliyor, elimizdeki telefonlar aslında bir nevi bomba gibi bir düşünce eklemize gerek yok. Cihazlar böyle cihazlar değil. Olmaz mı peki? Böyle bir şey muhtemel değil mi? Elbette ki şimdi aynı burada olduğu gibi NSA'nin daha önce bilgi çalmak için, verilerine ulaşmak için kullandığı yollardan bir tanesi, yöntemlerden bir tanesinin de şu olduğunu biliyoruz. Bir veri almak istiyor fakat o şirkete sızamıyor, o ağa sızamıyor. Oraya sızmanın yöntemini bir bilgisayar şirketi kurarak ve o şirketlere bilgisayar satarak, diyelim ki dışarıda bulduğunuz bilgisayar 1000 dolar fakat orası size 950 dolara veriyor, 900 dolara veriyor. Fiyat konusundaki konuyu kırdıktan sonra ve dışarıdan baktığınızda yeni yola çıkmış bir bilgisayar şirketi diye baktığınız bir şirketin aslında NSA'ya çalışan bir şirket olduğunu tabii ki düşünmüyorsunuz ve onu alıyorsunuz. O ise bu yaptığı konuda şunu yapıyor, bu yaptığı alışverişlerde şunu yapıyor. Bilgisayarlara bir arka kapı açıyor, donanım bazında arka kapı açıyor. Zaten size teslim ettiğinde siz onu ne kadar kontrolde etseniz bu kontrolden geçirebilecek bir şekilde size teslim ediyor. Belki de firmware tabanında bu müdahaleyi gerçekleştirerek açık kapı festivali gibi karşınıza koyup bunu kullanıyor. Dolayısıyla NSA'nin bu yaptığı da bugün belki veri çalmak için olabilir. Bizim verilerimiz yine böyle kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Burada bir hani hayır olmaz diyeceğimiz bir konu yok. Telefonlar patlatılabilir mi? Bunun için de yine bazı özel düzenekler yapılması lazım. Dolayısıyla yani onu halkta kullanmak yerine, ki aslında burada halkın etkilenmesinin sebebi işte videolarda görmüşsünüzdür. Pazarda alışveriş yapan bir Hizbullah üyesinin işte etrafındakiler de bundan etkileniyor. Marketteki kişi bundan etkileniyor gibi. Dolayısıyla buradaki konu aslında patlamanın açıkta da olabilmesi. Bunun aynısını askeri operasyon için bir yere giden kişilerde de düşünebiliriz. Dolayısıyla orada da bir başka tehdit söz konusu. Yani işte bir diyelim ki tümen ilerlerken herkesin çağrı cihazlarının patladığını düşünürsek aslında bu da bir nevi o tehdidi gösteriyor. Bu dışarıda olsa tabii ki, yolda olsa, durakta olsa yine insanları da etkileyecekti. Ama cep telefonlarında böyle bir durum söz konusu değil ve bunu yapmakta yine ancak bunun gibi özel düzenekli telefonları yine ucuza aldığınız ve askeriye, polise, belki doktorlara, bilmiyorum yani böyle düşünelim, o kritik yerleri düşünelim. Onlar için kullanabileceğiniz cihazlar olması lazım ki burada şunu da düşünebiliriz, o çağrı cihazlarından gönderilen mesajları elbette çok büyük ihtimalle o sunucuyu ele geçirdiği için İsrail zaten, eğer onlar yaptıysa, ki başka bir ihtimal çok naif olacaktır. Onlar yaptıysa o gönderilen mesajları da alıyordur mutlaka. Onlara da erişim sağlıyordu. Dolayısıyla o hani biraz daha gizli bilgi göndereyim elemanlarıma, daha çabuk etki edeyim etrafa diye düşünürken aslında bütün o bilgilere de zaten İsrail tarafı ulaşmış olacaktı çok büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle artık çok da önemi kalmadığı için veya iyi bir algı operasyonuyla sınırdaki bu aslında gerilim artmışken bir gözdağı vermek adına da bunları tek seferde patlatarak hem dünya çapında bir etkiye hem de kafalarda çok büyük soru işaretleri oluşturmayı başarmış bir İsrail söz konusu. Bunu tekrar tabii ki sonrasında ne olacak? Bunlar başka hem siyasi hem de askeri konular olacaktır. Ama bizim bu konuyla ilgili söyleyebileceklerimiz, telefonlarımız ve bu cihazlarımız, ki biliyorsunuz da bilgisayarlarımız bir dönem uçaklara alınmıyordu. Amerika'ya giden uçaklarda notebooklar alınmıyordu. Neden? İşte bunlar patlatılabilir diye bakılıyordu. Çünkü zaten bu daha önce olan bir mevzu yine. Dolayısıyla bu cihazlarımız zaten bu potansiyeli içeriyor. O yüzden de zaten artık havalimanlarında bunların gerçekten acaba notebook mu yoksa başka bir cihaz mı, yani bataryası var ama bir tehdit için mi kullanılıyor diye. Belki bunlar tekrar gündeme gelebilir. Tekrar bu meseleler uçakların içerisinde kullanılmaya başlanabilir. Veya işte toplu taşımada bir yerde yani uzun yolculuklarda belki de, özellikle tabii Amerika gibi bu terör tehdidi olan konularda ülkelerde bu konu daha çok gündeme gelecektir. Bu bahsettiğimiz vaktinde Trump zamanında olan bir konuydu. Trump tekrar gelirse büyük ihtimalle tekrar bunu konuşmaya da başlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Ama şimdilik ilk etapta baktığımızda telefonlarımızın böyle bir tehdide açık olmadığını, patlamaya dair olmadığını, ama yani yarın bir gün birisi bir şey geliştirir, bir açık bulur, işte bu enerjiyi de terse çevirir de telefonu yakabilir mi? Belki bununla ilgili ileriki zamanlarda konuşabiliriz. Şu anki teknolojiyle, şu anki bildiklerimizle ve tabii ki yani böyle bir şeyin, böyle bir patlamanın nerede yapılacağını, hangi cihazları etkileyeceğini kestirmek de çok zor. Hangi cihazı yapacak, yapmayacak. Bu çağrı cihazı konusundaki konu çok daha spesifik. Mutlaka Hizbullah üyelerinin çok daha fazla sayıda olduğunu tahmin ediyor. 3000 kişi olmayacağına göre çok daha fazla kişi de bunun olması gerektiğini düşünüyoruz ama büyük ihtimalle bizim bu siber güvenlikte hedefli saldırı dediğimiz bir konu var. Yani birisini hedef alıyorsunuz ve ona direkt olarak hangi yolla ulaşabiliyorsanız oraya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Çok büyük ihtimalle bu videolarda gördüğümüz kişiler Hizbullah'ın belli yetkilerdeki üyeleri ve onları da böylece tek seferde toplu bir şekilde en azından şimdilik belki bir ay süreyle etkisiz hale getirdiğini görüyoruz. Bakalım devamı ne olacak ama telefonlar için ve diğer kullandığımız cihazlar için böyle bir tehdit olmadığını ve İsrail'in aslında basit bir yöntemle, daha önce kullanılmış bir yöntemle saldırarak başarılı olduğunun altını çizmekte fayda var. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.